Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Daniel Hanna'nın Köleliğe Giden Yeni Yol adlı kitabı, Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılmış siyasal bir uyarı mektubudur. Hannan, Britanyalı muhafazakar bir siyasetçi ve Avrupa Parlamentosu'nda görev yapmış bir yorumcu olarak, Avrupa devletlerinin merkezileşme ve kapsamlı sosyal politika deneyimlerini Amerikan okuruna aktarır. Kitap, Friedrich Hayek'in Köleliğe Giden Yol eserindeki özgürlük ile planlı yönetim arasındaki gerilimi güncel siyasal tartışmalara taşır. Temel iddia. Özgürlüğün yalnızca açık bir diktatörlükle değil, düzenlemelerin, bürokrasinin, kamu harcamalarının ve merkezi karar alma gücünün zaman içinde birikmesiyle de aşınabileceğidir. Hannan, Amerikan anayasal geleneğini, federal yapıyı, yerel özerkliği ve piyasa kurumlarını bu riske karşı koruyucu unsurlar olarak görür. Avrupa Birliği'nin kurumları kitabın başlıca karşılaştırma alanıdır. Bu nedenle eser, tarafsız bir Avrupa tarihi değil, belirgin klasik, liberal ve muhafazakar bir perspektiften yazılmış polemikçi bir siyasal analizdir. Amaç, Amerikan kurumlarının hangi sonuçları doğurabileceğini Avrupa örneği üzerinden tartışmaya açmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Hayek'in uyarısının düzenleme ve bürokrasi çağında yeniden yorumlanması. Hannan, kitabın başlığında Friedrich Hayek'e açıkça gönderme yapar. Ancak odağını 20. yüzyılın devlet mülkiyetine dayalı sosyalizminden daha farklı bir yönetim biçimine çevirir. Ona göre çağdaş tehdit. Fabrikaların doğrudan devletleştirilmesinden çok, hayatın ekonomik ve toplumsal alanlarını kurallar, izinler, yardımlar, kurtarma paketleri ve kamu hizmetleri yoluyla yönlendiren idari devletin büyümesidir. Bu ayrım kitabın mantığı için önemlidir. Bir toplum seçimlerini korurken bile kararların giderek daha büyük bir bölümünü seçilmemiş uzmanlara ve kalıcı kurumlara bırakabilir. Hannan bu süreci özgürlük kaybının ani değil, kademeli olabileceğini göstermek için kullanır. Eleştirisi, her kamu hizmetinin veya her düzenlemenin zorunlu olarak baskıcı olduğu iddiasından ziyade yetki devrinin birikimli etkisine dayanır. Bir düzenlemenin gerekçesi makul görünebilir. Fakat istisnalar ve denetim mekanizmaları çoğaldıkça yurttaşların, işletmelerin ve yerel yönetimlerin hareket alanı daralabilir. Türkiye tarihinde de merkez ile yerel idare arasındaki yetki tartışmaları, bu tür kurumsal soruların yalnızca Amerika ve Avrupa ile sınırlı olmadığını hatırlatır. Hanna'nın çözümlemesi, devletin hangi sınırda meşru işlevini aşıp toplumsal tercihlerin başlıca belirleyicisine dönüştüğünü sormaya davet eder. Kitabın tartışmalı yönü de buradadır. Yazar bu sınırın aşıldığını düşünürken, sosyal demokrat yaklaşım kamu müdahalesinin eşitsizlik ve güvencesizlik karşısında koruyucu rolünü daha güçlü vurgular. İkinci olarak, Avrupa Birliği deneyimi ve yetkinin seçilmiş kurumlardan uzaklaşması. Kitabın en ayırt edici malzemesi, Hanna'nın Avrupa Birliği içindeki siyasal deneyimidir. Yazar, Avrupa entegrasyonunun zamanla yetkiyi ulusal parlamentolardan, yerel meclislerden ve doğrudan hesap veren temsilcilerden daha uzak kurumlara taşıdığını savunur. Bu anlatıda sorun, yalnızca Brüksel'de alınan belirli kararlar değildir. Asıl mesele, kararın alındığı yer ile karardan etkilenen yurttaş arasındaki mesafenin büyümesidir. Hannan, kalıcı bürokrasilerin seçimle gelen siyasetçilere göre daha az doğrudan denetlenebildiğini, bu yüzden düzenlemelerin geri alınmasının da zorlaştığını ileri sürer. Avrupa Birliği onun için iyi niyetli işbirliğinin bile demokratik hesap verebilirlik bakımından sorunlu bir merkezileşmeye dönüşebileceğine dair örnektir. Bu çerçeve, uluslararası işbirliğini ilke olarak reddetmekten farklıdır. Yazarın itirazı, işbirliğinin yetkiyi hangi düzeyde topladığına ve seçmenlerin kararları değiştirme imkanı bırakıp bırakmadığına yöneliktir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan Türkiye siyasal tarihinde de merkezi idarenin gücüyle mahalli yönetimlerin alanı sürekli tartışılmıştır. Bu tarihsel yakınlık, Hanna'nın tezini kabul etmeyi gerektirmez. Fakat temsil, yetki ve denetim ilişkisinin somut biçimde değerlendirilmesini sağlar. Kitap, Amerikan okuru Avrupa kurumlarının taklit edilmemesi gereken bir model olarak sunar. Buna karşılık eleştirel bir okuma, ortak Avrupa kurallarının ticaret, çevre veya sınır aşan sorunlarda sağlayabildiği koordinasyon yararını da hesaba katmalıdır. Üçüncü olarak, federalizm, yerel özerklik ve iktidarın bölünmesi savunusu, Hanna'nın Amerikan siyasal düzeni için en güçlü savunularından biri federalizmdir. Yazar, yetkilerin Washington ile eyaletler arasında bölünmesinin yalnızca idari bir teknik olmadığını düşünür. Federal yapı, farklı bölgelerin kendi ihtiyaçlarına göre politika denemesine imkan verir. Yurttaşların karar merkezine yakınlığını artırır ve tek bir siyasal çoğunluğun bütün ülkeye aynı tercihleri dayatmasını zorlaştırır. Annem bu nedenle Avrupa içindeki İsviçre'yi kantonların geniş özerkliğine sahip olması bakımından olumlu bir karşı örnek olarak ele alır. Onun mantığında merkezileşme, çıkar gruplarının ulusal ölçekte karar aramasını teşvik eder. Yerelde sınanabilecek bir talep, merkezi düzeyde kabul edildiğinde herkes için bağlayıcı hale gelir. Bu durum hem siyasi rekabeti hem de kurumların hatadan öğrenme kapasitesini azaltabilir. Kitap, Amerikan federalizminin özellikle yeni düzen döneminden itibaren aşındığını ileri sürer ve bu gelişmeyi Avrupa tarzı yönetim anlayışına yaklaşmanın bir işareti. Seyar, buradaki önemli analitik soru, her politikanın hangi düzeyde kararlaştırılması gerektiğidir. Salgın, savunma ya da ülke çapında altyapı gibi alanlar merkezi koordinasyon isteyebilir. Eğitim, imar veya bazı sosyal hizmetler ise yerel farklılıklara daha duyarlı olabilir. Türkiye açısından üniter devlet yapısı farklı bir anayasal çerçeve sunar. Yine de belediyelerin kaynakları, yerel katılım ve merkezden yönetim tartışmaları, Hanna'nın iktidarın dağıtılması yönündeki kaygısının anlaşılmasına yardımcı olur. Yazarın önerisi, bütün sorunları yerelle çözmek değil, merkezi yetkinin varsayılan çözüm haline gelmesine itiraz etmektir. Dördüncü olarak, Anglo-Sakson, anayasal mirasın özgürlük ve refah ile ilişkilendirilmesi, Hanna, Amerika ile Britanya'yı yalnızca ortak dil veya diplomatik ittifak üzerinden bağlamaz. Kitabın temelinde ortak hukuk, temsile dayalı yönetim, mülkiyet hakları, parlamenter gelenekler ve yerel kurumlar etrafında şekillenen geniş bir Anglo-Sakson siyasal miras fikri vardır. Yazar bu mirasın bireysel özgürlüğü ve ekonomik dinamizmi destekleyen kurumsal bir birikim oluşturduğunu savunur. Amerikan istisnacılığına yaptığı vurgu da buradan gelir. Amerika, onun gözünde Avrupa sosyal demokrasisinin gerisinde kalmış bir ülke değil. Farklı anayasal öncüller sayesinde ayrı bir gelişme çizgisi kurmuş cumhuriyettir. Bu çerçeve kitabın duygusal ve tarihsel gücünü oluşturur. Çünkü politikaları yalnızca bütçe rakamları üzerinden değil, ulusal kurumların uzun vadeli karakteri üzerinden tartışır. Ancak yaklaşımın sınırlılığı da aynıdır. Özgürlük fikrini ağırlıkla Anglo-Sakson kurumsal gelişmeyle bağlamak. Başka ülkelerin demokratik geleneklerini ve farklı refah modellerinin sonuçlarını ikinci plana itebilir. Türkiye'de hukuk, meclis, yerel yönetim ve modernleşme tartışmalarını kendine özgü tarihsel koşullar içinde yaşamıştır. Bu nedenle Hanna'nın tarihsel anlatısı evrensel bir modelden çok belirli bir siyasal geleneğin savunusudur. Okur için verimli soru, bir ülkenin kurumlarını başka bir ülkeden kopyalamak yerine hangi tarihsel denge ve denetimlerin kendi bağlamında özgürlüğü koruduğunu araştırmaktır. Hanna, bu soruya Amerikan kurucu ilkelerine dönülmesi gerektiği yanıtını verir. Son olarak, Amerikan politikalarının Avrupa tarzı sosyal demokrasiye yaklaşması uyarısı, Hanna'nın doğrudan siyasal hedefi Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık hizmetleri, refah düzenlemeleri, çevre politikaları, ekonomik müdahaleler ve federal yetkiler bakımından Avrupa tarzı sosyal demokrasiye yaklaştığı düşüncesidir. Kitap, Barack Obama döneminin programlarını bu daha geniş eğilimin işaretleri olarak okur. Yazarın kaygısı yalnızca kamunun daha fazla para harcaması değildir. Ona göre bağımlılık ilişkileri, karmaşık kurallar ve merkezi finansman arttıkça yurttaşların kişisel sorumluluğu, yerel kurumların inisiyatifi ve piyasanın uyum kapasitesi zayıflayabilir. Böylece kısa vadede güvence sağlamak için tasarlanan uygulamalar, uzun vadede ekonomik durgunluk ve siyasal edilgenlik üretebilir. Bu, kitabın en tartışmalı ama en açık iddiasıdır. Sosyal demokrat savunular, kamu sağlık hizmetleri, işsizlik güvencesi ve sosyal yardımların özgürlüğü daraltmak yerine insanların temel riskler karşısında daha bağımsız davranabilmesini sağlayabileceğini söyler. Hanna bu karşı argümana ikna edici ölçüde geniş yer vermez. Çünkü kitabın amacı dengeli bir refah devleti karşılaştırması değil, yön değişikliği çağrısıdır. Yine de okur, tartışmayı verimli biçimde somut sorulara indirebilir. Bir hizmetin maliyeti kim tarafından, hangi düzeyde ve ne kadar şeffaflıkla karşılanıyor? Geçici destek kalıcı bağımlılığa dönüşüyor mu? Düzenleme gerçek bir zararı önlüyor mu? Yoksa rekabeti ve girişimi gereksiz yere engelliyor mu? Türkiye'de sosyal güvenlik, kamu hizmetleri ve merkezi bütçe üzerine yapılan tartışmalar da benzer denge sorunlarını içerir. Hanna'nın değeri, bu soruları özgürlük, temsil ve mali sürdürülebilirlik birlikte düşünülmeden cevaplamamayı istemesidir. Sonuç olarak, köleliğe giden yeni yol. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri siyaseti, Avrupa Birliği, anayasal tarih, federalizm ve klasik liberal düşünceyle ilgilenen okurlar için uygundur. Avrupa merkezli deneyimi doğrudan Amerikan kurumlarına bağlaması kitabı genel devlet eleştirilerinden ayırır. Hanna'nın teorik bir uyarıyı Avrupa Parlamentosu'ndaki gözlemleri ve Britanya ile Amerika arasındaki ortak siyasal miras anlatısıyla birleştirir. Bu yönüyle eser, Hayek'in kavramlarını tekrar etmekten çok onları düzenleme, bürokrasi ve ulusüstü yönetişim tartışmalarına uyarlamaya çalışır, okur. Devletin büyüklüğü üzerine tek başına bir hükümden ziyade yetkinin nerede toplandığını, karar vericilerin nasıl denetlendiğini ve yerel tercihlerin nasıl korunduğunu sorgulamak için bir çerçeve kazanabilir. Kitap, serbest piyasa ve sınırlı devlet görüşlerine yakın okurlar için güçlü bir savunma sunar. Bu görüşlere katılmayanlar içinse Avrupa sosyal demokrasisi ve kamu hizmetleri hakkında seçici, hatta ideolojik bir anlatı niteliği taşıyabilir. Dolayısıyla en iyi okuma biçimi, Hanna'nın savlarını alternatif refah devleti yorumlarıyla karşılaştırmaktır. Eserin benzer siyasal kitaplardan farkı. Soyut özgürlük dilini Avrupa Birliği'nin merkezileşme deneyimiyle somutlaştırması ve Amerikan federalizmini temel koruma mekanizması olarak öne çıkarmasıdır. Türkçe okur açısından da kitap, merkezileşme ile yerel yetki, sosyal güvence ile bireysel sorumluluk. Demokratik temsil ile uzman bürokrasisi arasındaki kalıcı gerilimleri düşünmek için yararlı bir karşılaştırma zemini sağlar. Bu yarar, yazarın bütün sonuçlarını benimsemekten değil, varsayımlarını dikkatle sınamaktan doğar. Destek olmak isterseniz, Daniel Hanan kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.